bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ayın en çıplak günü Buket Uzuner, Remzi Kitabevi, 11. basım, Şubat 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Buket Uzuner 1955 Ankara'da doğdu. Değişik ülkelerde öğrenim gördü. Araştırmacı olarak çalıştı, ders anlattı. Hacettepe, Bergen, Michigan, ODTÜ ve Tampere Teknik Üniversitelerinde çevre bilim dalında uzmanlaştı. İskandinavya, Amerika, Kanada ve Cezayir'de yaşadı, uzun tren yolculukları yaptı. 1977'den beri edebiyat ürünleri yayımlanmaktadır. Yayımlanmış 6 kitabı bulunan Buket Uzuner, Türk edebiyatında postmodernizm ve neosürrealizmin temsilcilerinden kabul edilmektedir. Herkesin yaşamında çıplak günler vardır. Savunmasız, iddiasız, direnmesiz, gösterişsiz öylece. Yalın ve kendi halinde. İçine kimsenin kabul edilmediği, alınmadığı, hani o en yakınların bile. Bu kitaptaki öyküler benim en çıplak günlerimde yazıldılar. Buket Uzuner. Bir erkeğin dayanılmaz bilinçaltı tutkusu. Her sabahki gibi uyandı. Eşi pek kalmamış ahşap bir moda evinin ikinci katında uyanmakla uyumak arası kala kaldı. İsli yağmurun kış sonu kokusu odaya sinmişti. Tek gözünü açtı, odaya göz kırptı. Gördüğü şey tüylerini ürpertti. Oda buz gibiydi. Yatak sıcak, yorgan yumuşacıktı. Yatağın içinde iyice büzüldü. Kaç soba kurarsa kursun, kaç elektrik ocağı alırsa alsın, güzelim modayı çoktan öldürmüş beton blokların çirkin bacalar arasında yapayalnız bırakılmış ahşap evinin duvarlarından sızan İstanbul Martı'nın soğuğunu yenemiyordu bir türlü. 200 yıldır modalı atalarından bu yana yaşanan, şimdi sinsi soğuğa ve yıkılmasına karşı direndiği bu eve alışması beklenirdi ama alışamamıştı işte. Bütün iradesini topladı. Gözünü saatten kaçırarak yataktan fırladı. Teybin düğmesine bastı. Odayı çılgın bir caz ritmi sıcacık seslerle, fişe takılan soba elektrik enerjisiyle ısıtmaya başladı. O dans eder gibi zıplayarak ısınmaya çalışıyor, bir yandan da küfür eder gibi şarkının sözlerini mırıldanıyordu. Banyoya gitti, orası daha da korkunçtu. Akmayan suların banyoyu işgal ettirdiği plastik bidonlar, soğuğa daha da ürpertici bir yüz katıyordu. Baktı, içi titredi. İnsanın içi yalnızca üşüdüğü zaman titremez ya diye düşündü. Mutfağa girdi. Yerler kırmızı boya kutularıyla öbek öbek tuzaklanmıştı. Boya kutularını devirmemek için dikkatli üzerlerinden atladı. Mutfak dolaplarını kırmızıya boyamak fikri sabah soğuğunda hiç cazip gelmiyordu şimdi. Çaydanlığa su koyup ateşi yaktı, tekrar banyoya döndü. Ellerini ve yüzünü plastik bidondan maşrapayla aldığı soğuk suyla yıkadı. Çişini yapmaya üşendi. Biraz ısındıktan sonra diye safsakladı. Daha sıcak, daha konforlu bir evde uyanmak isteği incecik yaktı içini. En azından evini düzene sokabilir, yerleri halı kaplatır ve sıcak su sistemi kurdurabilirdi. Dişini sıksa hepsini yavaş yavaş yaptırabileceğini biliyordu. Büyük bir inşaat şirketinde mühendis olarak çalışıyordu 2 yıldır. Ama ondan önceki yıllarda uzun süren abartılmış serserilik yaşamı, şimdiki yaşamında uyumu ve düzeni güçleştirmekteydi. Borçların ödemesi, günde 8 saat işe gitmesi, gece kaçta yatarsa yatsın sabahları ille de 7'de uyanması, en çok da birdenbire 2 katlı ahşap moda evinin aniden ölen annesinden tüm sorumluluğuyla başına kalması, çözümü güç bir bilmece gibi içinden çıkılmaz kılıyordu yaşamını. Tam bacayı onartıyor, sokak kapısı bozuluyor, badana bitiyor, balkona çökmekten zar zor kurtarıyordu. Evin peşinde iştahla gezinen müteahhitlere evi bu eski haliyle sevdiğini anlatamadığı için onları gördüğünde yolunu değiştiriyor, telefon ettiklerinde evde yok diyordu kendi için. Aslında cebi delik yüreği ferah günlerini aramıyor değildi ama 30 yaşının verdiği o artık çok genç olmamak durumunun yeniliği ve şimdiye kadar hep aynı yaşamaya bıkkınlığı, kitaplarını ve caz kasetlerini kaybetmeyeceği, kendisine ait küçük bir mekan fikri onu evi satıp parasıyla Latin Amerika'ya gitmekten şimdilik caydırmıştı. Böylece Avrupa ve Kuzey Amerika'dan önce Türkiye Akdeniz'inde yıllar süren serüvenlerine Latin Amerika'yı eklemeyi bir süre ertelemişti. Bir yandan da yerleşik olmaktan çıldırasıya korkuyordu. Ya çevremdeki insanlar gibi olursam? Hayır, onlar gibi olmamak için rahata alışmamak, konforu reddetmek gerekir. Çünkü bu konfor ve rahat illeti öyle onulmaz biçimde yapışır ki adamın yakasına, ömür boyu kurtulmak olanaksızdır artık. En belirgin yakalanma yaşları 30'lardır. Bunları düşünüp yinelemek onu ferahlattı. Üşümesi azaldı. Tıraş olmak için tıraş köpüğünü avucuna sıktı, yüzüne sürdü. Eline her zamanki gibi acımasız bir hızla uzayan sakalları batmadı bu kez. Şaşırdı. Yine de aldırmadı. Tıraş makinesine yeni bir jilet taktı, tıraş olmaya başladı. Ama olamadı. Ne oluyor diye aynaya bakınca donup kaldı. Aynada uzun saçlı hiç tanımadığı bir başkası vardı. Yoksa bir yerden tanıyor muydu? Aynadaki yabancı kendi şaşırdığında şaşırıyor, başını çevirdiğinde çeviriyor, dilini çıkarttığında aynını yapıyordu. Telaşla yüzündeki tıraş köpüğünü sildi. Aynadaki de yüzündeki köpüğü temizliyordu. Şimdi aynada yumuşak, beyaz bir cilt, üzerinde de ayva tüyleri belirdi. Şaşkınlığının yerini bir kahkaha aldı bu kez. Sinirli ve tiz bir kahkaha. Aynadaki de güldü. Aynadaki bir kadın yüzüydü. Bedenine baktı. İki dolgun göğüs ve bir vajina ile beden hiç alışık olmadığı bambaşka bir biçime girmişti. Kadın olmuştu. Şaştı kaldı bu işe. Kafka böcek olmuştu. Fellini, Masruinni'yi kadınlar kentine yollamıştı. Nazlı Eray bir erkek kahramanını gebe bırakmıştı bir öyküsünde. Belki başkaları da böyle şeyler yazmış, çizmiş, yaratmıştı ama hepsi kurguydu bunların. Sonra psikolojide bilinen kadın olmaya özenme durumu vardı bildiği. Hani orgazmı ve doğumu merak eden erkeklerde oluşan bilinçaltı istek ve merak. Ama böyle bir merakı asla yoktu ve aynada gördüğü, dokunup tuttuğu ne bir kurgu ne de bir psikolojik fenomendi. Bu kanlı canlı bir kadındı. Paniğe kapılmamak için bütün iradesiyle direndi. Direndikçe de paniğe kapıldı. Ne yapması gerektiğini düşündükçe buz kesti. Bir kabus muydu bu? Bir kötü şaka mı? Biraz beklerse eski haline döneceğini düşündü. Uyursa yeniden eskisi gibi uyanacağını umdu. Hemen yatağa girdi. Ellerini yastığın altına sımsıkı hapsetti, gözlerini yumdu. Gözlerini yummasıyla simsiyah bir fon üzerinde iri pontolarla şu cümle belirdi. Kadın olmak kötü bir şey midir? Kadınları seven, onların akıllı, gözü pek, dişiliğinin farkında olanlarına bayılan, sevgili, düşünceli, güzel çocukları yetiştirerek dünyayı olumsuz yanlarından kurtaracak kadınlardır diye düşünen, bu yüzden onların aptallıklarına, silik, pasif, ikincil kalışlarına, kolaya, ucuza kaçışlarına bozulan kendisi değil miydi? Hayır, kadın olmak kötü değildi. Kötü olan insanın tam 32 yıldır alıştığı cinsiyetinin ve şeklinin değişmesiydi. Kız arkadaşı Yeşim'in kadınların evlenince soyadlarının değişmesini kısaca saygısızlık diye nitelendirişi geldi aklına nedense. Yıllardır çağrıldığın adının birdenbire pat diye değişmesi ve bunu çok normal saymak saygısızlıktır der dururdu Yeşim. Soyadı değişikliği şimdi kendinde oluşan değişikliğe göre çok simgeseldi ama ne tuhaf ki ilk kez şimdi Yeşim'in ne hissettiğini tam olarak kavradığına inandı. Korkarak gözlerini açtı. Çekinerek pijamasının içindeki bedenine baktı. Ürkekçe elledi kendini. Doğrusu güzel göğüsleri vardı. Diri, yuvarlak, orta bu. Beline doğru kayan eli incelenen bedeninin yuvarlak kavisinden aşağıya inince saçlarının renginde açık kumral tüylerle kaplı cinsel organına dokundu. Tombulca bir vajinaydı bu. Tıpkı sevdiği gibi. İçi gıcıklanır gibi olduysa da tuhaf bir içgüdüyle heyecanını bastırdı. Birden sevinçle aklına geldi. Belki de yalnızca ben kendimi kadın olarak görüyorumdur. Her ne kadar bu patolojik bir durumsa da fiziksel değişimden daha az tehditkar göründü gözüne. Ama öfke sevince galip geldi. Tabii dedi sinirli sinirli. Oh olsun bana. Kadınlar için kadınlarla el ele kampanyasına katılan kimdi? Her yerde feminist olmak için ille de kadın olmak gerekmez diye car car öten kimdi? Kim ister aptal kendine yetemeyen, kendini tanımamış, sürekli başkalarına muhtaç bir kadın diye sora sora işte başıma bu da geldi. Nene gerek senin kadınları kurtarmak Allah'ın cezası herif. Otur oturduğun yerde bul fıstık gibi kızları yat kalk keyfine bak. Kullan babam kullan. Ne olacak? Akıllı atak kendi haklarını savunacaklarmış da yani. Kendileri istiyor mu sanki değişmeyi? Sağda solda feminist geçinen, en bağımsız, en çılgın, en akıllı olanları bile bir nikah yüzüğüne, toplumda evli kadın olmanın rahatlığına, ekonomik sorumsuzluğa ilk fırsatta atlamıyorlar mı? Sana ne ulan? Bırak değişmemekte dirensin kadın milleti. Yataktan çıktı. Artık ne soğuk kış sonu ne de evin dandinisi onu ilgilendiriyordu. Bıraktı kendini savunma güdüsünün koruyucu sesine ve her şeyin aslında kendi çılgın fantazilerinden biri olduğuna inandı. Bunun görsel yanını tamamlamak için aynaya koştu. Ama aynada yine bir kadın gördü. Soyundu ve boy aynasında kendini incelemeye cesurca direndi. Aman Allah'ım, tam hayal ettiğim idealimdeki kadın olmuşum. Söylediğinden çok duyduğuyla irkildi bu kez. Alto bir kadın sesiydi bu. Biraz kısık, güvenli ve sıcak. Ağlamakla gülmek arası kala kaldı. Gülmek galip geldi. Keşke başka bir hayalim gerçekleşseydi. Daha yakışıklı bir erkek olmak, zengin olmak, resim yeteneğimin olması veya iyi saksafon çalabilmek gibi dedi aynı kadın sesi gülerek. Alıcı gözüyle baktı. Aynada adam akıllı güzel bir kadın gülüyordu. Pek beğendi kadını. Yine de kendisinin o kadın yerine o kadının sevgilisi olmasını isterdi. Radyodan yükselen saat 8 anonsuyla irkildi. Telefona sarılıp şirkete telefon etti. Bölüm sekreteri Ayten'e Ömer Bey'in rahatsızlandığını, bugün işe gelemeyeceğini söyledi. Sekreter kız merakla sordu. Geçmiş olsun, nesi var Ömer Bey'in? Önemli mi acaba? Biz çok severiz Ömer Bey'i de. Bunu hiç fark etmemişti doğrusu. Ayten, benim, Ömer, bana bir şeyler oldu. Nasıl, neden bilmiyorum ama oldu işte diye haykırmamak için kendini zor tuttu. Bunları söylese de Ayten'i inandıramayacağı çok dişi bir sesi vardı artık. Son zamanlarda işe gitmeden tembellik yaparak geçireceği bir günü düşleyip duruyordu. Şöyle yatakta yapılacak bir kahvaltı, kitap okuyarak yatakta geçirilecek keyifli, sıcak, kendine ait bir gün. Acaba bugün öyle bir güne mi dönüştürsem? Gülümsedi. Pijamasını yeniden giyip mutfağa gitti. Önce çaydanlığı yanmaktan kurtardı. İçine yeniden su doldurup ocağa koydu. Güzel bir kahvaltının çalınmış bir günde getirdiği heyecanla keyiflenerek peyniri, zeytini, tereyağı ve balı tepsiye dizdi. Ekmek kızarttı. Büyük bir fincan kahveyi mis gibi koklayarak yatağına döndü. Yatağa girip battaniyeyi üzerine çekti. Tepsiyi kucağına koyup ekmek dilimlerinden birine tereyağı ve bal sürmeye başladı. Tam o sırada dirseği göğsüne çarptı. Çarptığı göğsü kımıldadı, titredi. İrkildi. İçi gıcıklandı. Pijamasının yakasını açıp bakınca dipdiri nefis iki meme gördü. Bütün iştahı kaçtı. Gözlerini bedeninden kaçırarak tepsiyi başucu komodinin üzerine bıraktı. Yataktan çıkıp soyundu. Gelişi güzel bir dik yakalı kazakla bir kadife pantolon giydi. Pantolonun beli bol, kalçaları dar geldi. Bir çengelli iğneyle belini daralttı, tutturdu. Ayakkabılarının hepsi büyüktü artık. Bir tanesinin burnuna pamuk tıkıştırıp giydi. Aynaya baktığında erkek giysileri giymiş güzel bir kadın gördü. Allah kahretsin dedi. Üzerine pardesesünü giyip dışarı fırladı. İlk önce nereye gittiğini bilmeden kendini sabah kalabalığına bırakıp yürüdü. Serin Mart rüzgarının sabah keskinliğini yüzünde duyuyor, arada bir bol gelen ayakkabılarını düzeltip yeniden dolu dizgin yürüyordu. Kışa bir türlü doyamamış Mart ayı, mavi, berrak göğün altında bile bahara şiddetle direniyordu. Bütün gün böyle koşturabilir, sonra nereye gidip ne düşündüğünü hiç hatırlamadan bir yerlerde kendine gelebilirdi ama bundan çok daha önce kalçasına atılan bir el, göğsüne yediği bir dirsekle acı içinde irkildi. Baktığında sarı dişleri, kara bıyıkları altında sırıtan kirli yüzler gördü. ''Ne oluyor lan?'' diye bağırdı. Ama bu hep bir kadına en çok yakıştığını düşündüğü alto üzeri tırnakla çizilmiş yaprağın iç gıcıklayıcılığında zarif ve gizemli bir sesle çıktı ağzından. Kara bıyıkları altında sarı dişleriyle sırıtan yüzler bu sesle söylenen cümleyle daha çok tahrik oldular, daha geniş sırıttılar. Kolunu kaldırıp elinin tersiyle çarpmak üzere adamların üstüne yürüdüğünde ''Ana! Karıya bak lan, dövecek sanki!'' diye bağırdı kara bıyıkları altında sarı sarı sırıtan yüzler. Kocaman kahkahalarla güldüler iştahlı. Kendini çaresiz hissetti. Öfkelendi. Nedense pat diye küçücükken babaannesinin elini öpmediği için babasından yediği tokat sırasında yaşadığı haksızlığa uğramışlık ve mutsuzluk hiç eskimemiş halde düştü içine. Son ilkokulda yerli mallar haftasında oynadıkları meyve sebze piyesinde hep üzüm oynamak isterken öğretmeninin kendi kızını üzüm yapıp Ömer'e zorla patates rolü verdiğinde öfkeyle için akıttığı ilk çaresizlik gözyaşları doldu göz pınarlarına. Sakin olmaya çalışarak caddeden geçen bir taksiye el etti. Taksiye bindiğinde sarı dişli, kara bıyıklı, uzun süredir hiç yıkanmamışa yakın kirli yüzler arkasından sırıtarak bağırıyorlardı. ''Kaçma keklik, nereye gidiyorsun bebek, yalasaydık kız.'' ''Gene kime vermeye gidiyorsun şıllık?'' Utanç ve çaresizlik içinde yanaklarının kızardığını hissetti. Bu tip yüzlerce cümle, küfür, pislik duymuştu, yeni değildi bunlar. Her keresinde zavallılık, küçüklük olduğunu düşünmüş, kınamıştı ama ilk defa böylesi aşağılayıcı, çirkin olduğunu hissediyordu. İlk kez kendisine yöneliyordu bu sözler. Yeşim'in sık sık tekrarladığı Simone de Beauvoir'ın sözleri geldi aklına. Siyahların haklarını savunan beyazlar, bir siyahın yaşadığı aşağılanmayı siyah olamadan anlayabilir mi hiç? Böyle miydi? Bunun gibi bir şeydi. Nereye gidiyoruz hanımefendi? Taksi şoförünün dikiz aynasındaki keskin bakışlarıyla kendine geldi. Şey diye geveledi. Sesinde nereye gideceğini kendisinin de bilmediği bir ton apaçık belirdi. Bakındı. Kızıl Toprak civarındaydı. Canı yalnız kalabileceği, deniz kenarında yürüyebileceği, bütün boğulup bitenleri serin kanlı düşünebileceği bir yerlere gitmek istedi. Boğaza gidelim dedi. Sesi öyle kısık çıktı ki kendisi bile güç duydu. Şoförün dikiz aynasındaki bakışı gevşedi, genişledi, yayıldı, yılışık bir gülümsemeye dönüştü. Uzanıp bir kaset çekti ve teybe sürdü. Uzun havadan bozma, hiçbir kültüre ait olmayan, dili anlaşılmaz tek sesli bir müzik arabayı bar bar doldurdu. Şimdi nasıl davranmalıyım diye düşündü. Arabayı durdurup inmeli miyim, kafasına bir yumruk mu atmalıyım, her önüne çıkana sarkmamasına dair bir nutuk mu atmalıyım, yoksa görmezden mi gelmeliyim? Baktı, adamın bakımsız, kirli, çirkin halini gördü. Kendini zayıf, yorgun, bıkkın hissetti. Bu adama ne yaparsa yapsın bir işe yaramazdı. Şoför artık daha umutlu ve keyifli, kasetten taşan müziğe katılıp şarkı söylemeye başladı. Hayret, demek şarkının sözlerini anlayabiliyor diye şaşırdı. Dalıp gitti sonra. Nereye gitti, kimi, neyi düşündü bilmeden uzun uzun öylece kaldı. Burada çok güzel bir restoran var, gidelim mi? Şoförün yılışık sesiyle irkildi. Adamı dövmek geldi içinden, öfkelendi. Ulan sen kim oluyorsun diye köpürdü. Ama söylediği sözler bir kadın sesiyle ağzından döküldüğü için şoförün hoşuna bile gitti. Kız mı abla dedi sırıtarak. Yardımcı olalım demiştik. Durdur şurada, al paranı. Taksiden indi, Beylerbeyi'ndeydi. Hava biraz yumuşamış, bahara dönecek kış sürpriz bir güneşle parlamış, beklenmedik bir bahar keyfi yayılmıştı boğaza. Sahildeki çay bahçesine gidip bir çay içmek, rahatlamak istedi. Pardesüsünü çıkarttı, caddeyi geçti. Rahat yürüyemediğini hissediyor, nedenini bulamadan koşar adım çay bahçesine gidiyordu. Birden peşine takılan, çevresini saran onlarca delikanlının ıslık sesleriyle irkildi. Islık çalıp gülüşüyorlar, dürtüşüp onu gösteriyorlardı. Memelere bak lan, elma gibi mübarek ha, taş gibi maşallah. Bir baktı, sütyensiz göğüslerini kazağının altında zıpır zıpır zıplarken gördü. Durdu. Göğüsleri ve delikanlılar da durdular. Şimdi utanması mı gerekiyordu? Yoksa güzel göğüsleriyle gururlanması mı? Sütyenli göğüslerle nikahlı kadınlar arasında bir ilişki olup olmadığı ışık hızıyla kayıp geçti aklından. Bilemedi. Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. Yok saymanın bir savunma yöntemi olduğuna o da mı alışıyordu? Çay bahçesine girip bir masaya oturdu. Geçen sonbahardan beri ilk kez açık havada oturuyor olmanın keyfiyle çay ısmarladı. Çayını yudumlarken boğazı bir kadın olarak seyretmenin farklı olup olmadığını düşündü. Hayır, boğazı kadın gözüyle seyretmek de güzeldi. Saçmalıyorum dedi. Kendini bırakıp başkalarıyla ilgilenmeye karar verdi. Göz ucuyla yan masaları seyretti. Orta halli ev kadınları sabah güneşini yakalamış, hiç vakit kaybetmeden tadına vararak çay içiyor, sohbet ediyorlardı. Bir genç anne çocuğunu masaya oturtmuş, mırıl mırıl konuşuyor, bir başka kadın torunlarına simit alıyor, iki öğrenci nasıl bu saatte buradalarsa gülüşüyorlardı. Biraz ferahladı. Kadın olmak öyle çok korkunç bir şey de değildi hani. İşte rahatsız edilmeden var olabileceği mekanlar bulan kadınlar da vardı. Demek ki önemli olan ürkek olmamak ve nerede nasıl davranacağını bilmekti. Herhalde. Şimdi her şeyi baştan düşünmeliydi. Bütün düşünce sistemi, mantığı ve hafızası aynı kaldığına göre değişen yalnızca cinsiyetiydi. Yalnızca. Peki tercihleri ve zevkleri? İyi ama bakalım artık hep kadın mı kalacaktı? Belki de bunların hepsi bir rüyaydı. Bir yandan artık hep kadın kalacaksa erkeklere ilgi duyması gerekmez miydi? Düşüncelerinin bu noktasında durdu, rahatsız oldu. Bir erkekle sevişiyor olmak fikri öyle yabancı, öyle tuhaf geldi ki dehşete kapıldığı söylenebilirdi. Hayır, eşcinselliğe karşı değildi. Bu yalnızca bir zevk ve tat meselesiydi. O daima kadınları tercih etmiş, güzel bulduğu, beğendiği ama en çok sevdiği kadının bedenine dokunmak, öpmek, okşamak, ona kendini tanımak, bilmek kadar anlamlı, en uzağı, en bilinmezi keşfetmek kadar gizemli, albenili, çocukluktan beri tadına doyulamayan bir anne yemeği gibi lezzetli, derin bir denizin dibinden yukarıya yüzerken duyulan keyif gibi heyecanlı gelmişti hep. Şimdi bundan vazgeçmek düşüncesi bile dehşete düşürüyordu onu. Bir anlamda kendini sevip okşamak şekline dönüşecek karşı cinselliği, çıplak ve mastürbasyon fikrinin yalnızlığından başka bir çağrışım yapmıyordu. Çaresiz kala kaldı masada. Garson bir çay daha getirdi, bir tane daha. Canı konuşacak, olup biteni anlatacak, tartışıp rahatlamasına yardım edecek birisini fena halde çekti. En çok Yeşim'i. Son gördüğünde 2 gün önce yine eli kolu göğe, denize savrulmuş, ağız dolusu ümitsizlik ve karamsarlık, bol bol insansızlık haykırıyor, kimsenin kendisini anlamadığından yanıp yakınıyordu o. Ömer, beni anlamak zorundasın. Başka çaresi yok, anlıyor musun? Başka çaresi yok. Sokağa çıkmak, insan görmek istemiyorum artık. Sanki aynı adam kılık değiştirip şoför, simitçi, teknisyen, müdür yardımcısı, müdür, gazeteci, yazar, editör, grafiker, mühendis, politikacı, reklamcı rolünü oynuyor. Kafalar hep aynı. Sonra sigarayı bırakalı beri alışkanlık edindiği naneli cikletlerden birini ağzına atıp keyifsiz ama ezgisel bir ritimle çiğniyor. Ah sevgili misantrop Yeşim. Keşke yanımda olsaydın sevgilim. Olsaydın da beni dinleseydin. Çay parasını ödedi, kalktı. Yeşim'le konuşamazsa dünyanın sonu gelecekmiş gibi acele telefon aramaya koyuldu. Daha önce pek çok kez telefona baka baka telefon yok diyen dükkan sahiplerine rağmen bir dükkana girip telefon sordu. Dükkan sahibi gözlerinde küçük çapkınlık pırıltılarıyla telefonu uzattı. Alo, Yeşim'le görüşecektim. Yeşim yok, bütün gün sergide olacak. Sergi mi? Ne sergisi? 8 Mart sergisi canım, Cağaloğlu'ndaki. Ha, o mu? Kim aradı diyeyim? Ömer, şey, Ayşe dersiniz. Dükkan sahibi telefon parasını almak istemedi. Neredeyse kapılara kadar geçirerek yolcu etti. Güzel kadın olmanın avantajları bunlar olmalıydı. Herhalde. Bir taksiye binip Cağaloğlu'na giderken taksi şoförünün ciddiyetine şaşkınlıkla alışmaya çalıştı. 8 Mart diye düşündü. Neydi 8 Mart? Dünya Barış Günü. Ama o 1 Eylül değil mi? Çevre günü. Hayır hayır, 5 Haziran'dır çevre günü. Peki başka ne olabilir Yeşim ilgilendiren? Cağaloğlu'nda nereye gideceğini bilmeden dolanıp dururken bazı gazeteci arkadaşlarına rastladı. Kimine selam verdi, kimini tanımamazlıktan geldi. Selam verdikleri ya tuhaf tuhaf baktılar ya da zevkle karşılık verdiler. Tanımazlıktan geldikleri ise zaten bunu bilmiyorlardı. Sonunda bir kitapçı dükkanına girip serginin nerede olduğunu sormayı akıl etti. Kadınlar sergisi mi? Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sergi salonuna girerken bilet kesen kızlar arasında Yeşim'i gördü. Koşarak yanına gidip onu kollarına almamak için kendini güç tuttu. Yeşim Hanım sizsiniz herhalde. Şey, ben Ömer'in bir arkadaşıyım. Ömer sizi bulmamı istedi. Ömer mi? Nesi var? Ne oldu Ömer'e? Hasta mı yoksa? Yok hayır. Kendisi en az benim kadar sağlıklı, inanın bana. Şey, baş başa konuşabileceğimiz bir yere gidebilir miyiz Yeşim Hanım? Ama sergiyi bırakamam ki. Çok önemli. Lütfen. Lütfen. Yeşim öbür kızlardan izin isteyip ceketini giydi, beresini taktı, birlikte çıktılar. Ömer sizden hiç söz etmedi bana. Adınız neydi? Adım mı? Ayşe. Adım Ayşe. Evet, Ömer'le yeni tanıştık zaten. Yeşim zınk diye durdu. Dönüp alıcı gözüyle baktı. Karşısında bakımsız ama güzel, alımlı genç bir kadın gördü. Ömer'in filmlerde, reklamlarda, moda dergilerinde beğenip gösterdiği gibi kumral, yeşil gözlü, dolgun göğüslü, uzun bacaklı. Kendi kısa parlak siyah saçları, ela iri gözleri, küçük göğüslerini düşündü. Bir an içi burkuldu ama çabucak toparlandı. Gururla burnunu dikti. Siz Ömer'le mi çıkıyorsunuz? Ben mi? Hayır, bu teorik olarak olanaksız. Ayrıca pratik olarak da. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Yeşim'in sesindeki öfke Ömer'i şaşırttı. Bu kız ölür de kimseyi kıskanmaz sanırdım diye düşündü. Gülmesini bastırdı. Ciddi olmaya çalıştı. Sandığınız gibi değil. Size her şeyi anlatacağım. Gelin benimle lütfen. Pierre Loti kahvesine girip kahve ısmarladılar. Karma karışık bir ifadeyle duydukları karşısında apışıp kalan Yeşim, Ömer olduğunu söyleyen güzel kadına hiç de inanmış görünmüyordu. Bana inanıyor musun Yeşim? Bir şey söyle lütfen. Çıldıracağım, korkuyorum. Uzun bir sessizlikten sonra bilinmez bir gezegenden gelir gibi konuştu Yeşim. Biyolojik olarak imkansız bu. Evet ama oldu işte. Olsa bile, Allah kahretsin, olsa bile neden Ömer'e olsun bütün bunlar? Yeşim, güzelim. Öbür masalardan el ele oturup açık açık birbirine kur yapan iki kadını görenler tuhaf tuhaf bakıp gülüştüler. Yeşim elini çabucak çekti. Yeşim, Hatırlasana, hani ilk tanıştığımızda yakanda nükleer enerjiye hazır rozeti vardı. Sonra annenle tanışmaya gittiğimde uzun sakalıma bakıp homurdanmış, kahve yapmaya gidip kahve tepsisine tıraş köpüğü ve jilet koyup getirmişti. Nasıl gülmüştük arkasından, anımsıyor musun?